Ayrım 20. Görmek. Jose Saramago, sayfa 183. Ulusun içinde bulunduğu durumu anlatan uzun bir söyleve denk olacak kadar etkili ifade gücüne sahip o kaba deyiş, yalnızca iki sözcükle hükümetin, özellikle de görevlilerin niteliği dolayısıyla siyasal baskı sürecinin farklı aşamalarına daha etkin olarak katılmış bakanların, yani kriz sırasında ülke adına her birinin kendi uzmanlık alanında yaptığı iyi işlerin parlaklığını kaşla göz arasına yitirmiş olması, Savunma ve İçişleri Bakanlarının yaşam gücünü felce uğratan düş kırıklığının derinliğini özetleyip yoğun biçimde anlatmaya yetiyordu. Gün boyunca Bakanlar Kurulu toplantıya başlayıncaya kadar, hatta toplantı sırasında kulağa kötü gelen o sözler, düşüncenin sessizliği içinde, yakınlarda tanık yokken, yüksek ve seçilecek kadar yüksek sesle ya da bastırılamayan bir boşalma olarak mırıltı halinde sık sık kullanıldı. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Ne Savunma Bakanı, ne İçişleri Bakanı, hatta ne Başbakan ve bu onun konumunda biri için bağışlanamaz bir şeydi. Sözcüğün tam ve en kuramsal anlamıyla bu beceriksiz kaçaklar evlerine döndüğünde neler olacağını biraz olsun düşünmeyi aklından geçirdi. Zahmet edip düşünseler de helikopterdeki muhabirin not etmeyi unuttuğumuz dehşet verici kehaneti onların da aklına gelebilirdi. Zavallılar diyordu neredeyse ağlamakla. Bahse girerim ki katledilecekler, katledilecekler, bahse girerim. Sonuçta bir yakına karşı duyulan sevginin hem dinsel hem laik planda en soylu örnekleriyle boy ölçüşecek o harika olay meydana geldi. Kendilerine kara çalınan, kötülenen beyaz oycular, rakip tarafın yenik düşen insanlarına yardım etmek için sokağa indiler. Bu kararı her biri kendi ruhu ve aklıyla almıştı. Yukarıdan gelen bir zorlamanın ya da ezbere bilmesi gereken bir parolanın etkisiyle yapıldığı asla kanıtlanamadı. Gerçek şu ki hep birden aşağı inip güçleri yettiğince onlara yardımcı olmuşlardı. Hem de bu kez ötekilerin yerine aman piyanoya, aman çay takımına, aman gümüş tepsiye, aman tabloya, aman büyük babaya dikkat diyen onlar olmuştu. Hem de yalnızca o sokakta ve o binada değil. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun toplandığı masanın çevresinde neden bu kadar çok asık suratlı, çatık kaşlı, sinirden ve uykusuzluktan gözleri kanlanmış insan olduğunu anlıyoruz. Bunların neredeyse hepsi biraz kan akmasını isterdi ama bunun televizyon muhabirinin söylediği gibi katliam sayılacak büyüklükte değil, başkent dışında yaşayan insanların duygularını incitmeye yetecek, bunun tüm ülkede gelecek haftalarda konuşulmasını sağlayacak, hükümete bir gerekçe, bir mazeret verecek, o lanet asileri şeytan çarpmışa döndürecek fazladan bir sebep oluşturacak boyutta olmasını yeğlerlerdi kuşkusuz. Ayrıca Savunma Bakanı'nın meslektaşı İçişleri Bakanı'nın kulağına yüzünü buruşturarak dudak ucuyla ne yapacağız şimdi, boka battık, boka battık diye fısıldamış olmasını da anlıyoruz. Bu soru bir başkasına pat diye sorulmuş olsaydı konuda hiç renk vermeyecek kadar akıllı davranırdı. Çünkü kurulun o sırada toplanmış olmasının nedeni zaten buydu. Gerçekten de boğazlarına kadar boka battıkları için şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüp ne yapacaklarına karar vereceklerdi. O salondan eli boş ayrılmayacaklardı elbette. Söze ilk başlayan Cumhurbaşkanı oldu. Beyler dedi. Seçimlerin ilk oylamasında ortaya çıkan ulusal güvenlik güçlerinin bu arada bizlerin de farkına varamadığımız, buna karşılık yüzünü kendi kararıyla bize gösteren büyük ölçekli başkaldırının en zor ve en karmaşık anını yaşamakta olduğumuz konusunda hepimizin aynı düşüncede olduğumuzu düşünüyor ve umuyorum. Bu arada işin en kötü yanının şimdiye kadar bu sorunu çözecek tek bir etkili önlem bile alamamış olmamız olduğunu ve baş kaldıranların dahiyane bir taktikle seçmenlerimize dünyalıklarını evlerine geri taşımalarında yardım etmelerine elimiz kolumuz bağlı öylece baka kalmamızın ise daha da beter olduğunu söyleyecek olursam, icraatını her zaman kişisel ve anayasal olarak desteklediğim Sayın İçişleri Bakanı'nın benimle aynı fikirde olacağından kesinlikle eminim. Bu taktiği beyler kafasının içinde Machiavelli'nin beynini taşıyan, perdenin arkasında durup kuklaların ipini istediği gibi geri bırakan biri akıl edebilirdi. O insanların evlerine dönmeleri için buyruk vermenin bize acı veren bir gereklilik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bundan böyle olayların çığırından çıkmasının yeni kaçma planlarını tetiklemesine hazırlıklı olmalıyız. Bu kez aileler şaşalı otomobil kervanlarıyla değil, tek tek ya da küçük gruplar halinde yolları kullanmadan arazi üzerinden kaçmaya çalışacaklardır. Sayın Savunma Bakanı araziye kol gezen birlikler yerleştirdiğini, sınır çizgisi boyunca elektronik alıcılar konduğunu söyleyecektir. Tüm bu görece önlemlerin etkisi konusunda kuşku uyandırmaya çalışacak değilim. Bununla birlikte kesin bir engellemenin başkentin çevresine bir duvar örmekle sağlanabileceğini düşünüyorum. Aşılamayacak, en az 8 metre yükseklikte beton bloklardan yapılmış var olan elektronik alıcı düzeneğinden de yararlanan, ayrıca yeter sayıda yerleştirilecek dikenli tellerle de güçlendirilecek bir duvar. O zaman engeli kimsenin aşamayacağından kesin olarak eminim. Bir sinek bile aşamaz o engeli. Yaptığım şakayı hoş görmenizi dilerim. Bu sinekler öte yana geçemeyeceği için değil, doğal davranışları gereği o kadar yüksekten uçmalarına hiçbir neden bulunmadığı içindir. Cumhurbaşkanı boğazını temizlemek için durdu, sonra sözünü bitirdi. Sayın Başbakanın, size yaptığım bu öneriden haberi var. Konu doğal olarak hükümetin yetki alanına girdiği için yararı ve yapılabilirliğini tartışılmak üzere konuyu birazdan karar verecek olan Bakanlar Kurulu'nun oyuna sunacağından eminim. Bana gelince, önerinin üzerine tüm bilgi ve becerinizle eğileceğinizden kuşkum yok. Bu da benim için yeterli. Masanın çevresinden başkanın onaylama olarak kabul ettiği diplomatik bir mırıltının yükseldiği duyuldu. Maliye Bakanı'nın dişlerinin arasından, peki böyle bir çılgınlığı gerçekleştirecek parayı nerede bulacağız? Sözlerinin çıktığını duysaydı bu düşüncesini hemen düzeltirdi. Önündeki belgeleri adeti olduğu üzere bir yandan öte yana aktaran başbakan söze başladı. Sayın Cumhurbaşkanım, içinde bulunduğumuz kritik ve karmaşık durumun tablosunu ustalıkla ve bizi uzun süreden beri alıştırmış olduğunuz yalınlıkla çizdiniz. Dolayısıyla ben bu açıklamaya bir sürü ayrıntı ekleyecek olursam, bu sizin çizdiğiniz tablonun gölgelerini koyultmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu böylece belirttikten sonra son olaylara bakacak olursak, uyguladığımız stratejiyi kökten değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Uygulanacak yeni stratejinin daha birçok öğenin yanı sıra başkentte ortaya açıkça konan, elbette sonuna kadar makyavelci ve elbette sonuna kadar politik dayanışma hareketi sonucu tüm ülkenin geçtiğimiz son saatler içinde tanık olduğu belirli bir toplumsal yatışma atmosferi yaratma olasılığının ortaya çıktığını ve bunun gelişmekte olduğunu da özellikle dikkate alması gerekmektedir. Bunu anlamak için bazı özel yayınların hep bir ağızdan yaptığı övgü dolu yorumları okumak yeterli olacaktır. Sonuç olarak itirazcıları aklın yoluna getirme girişimlerinin hepsinin birbiri ardına içler acısı şekilde başarısızlığa uğradığını ve bu başarısızlığın nedeninin benim düşünceme göre belki de uyguladığımız bastırma yöntemlerinin sertliğiyle açıklanabileceğini, şimdiye kadar uygulanan stratejiyi sürdürüp zorlayıcı önlemleri tırmandıracak olursak, itirazcılar da tepkilerini şimdiye kadar olduğu gibi sürdürecek olursa, yani hiç tepki vermezlerse, sert, diktatörlüğe özgü önlemlerle başvurmanın, örneğin başkent halkının ideolojik kayırmayı önlemek için kendi seçmenlerimiz de dahil olmak üzere yurttaşlık haklarını belirsiz bir süre için ellerinden almanın, hatta bunun bu salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yapıldığını kanıtlamak için örneğin verilen her beyaz oyu sandığa atılmamış sayan ya da aynı kapıya çıkan başka herhangi bir önlem getiren özel bir seçim yasası düzenleyip bunu ülke genelinde uygulamanın kaçınılmaz olacağını kabul etmekle işe başlamamız gerekiyor. Başbakan bir yudum su içmek için konuşmasına ara verdi. Sonra devam etti. Size strateji değiştirme gereğinden söz ettim. Ama hemen uygulamaya geçebilecek bir strateji seçtiğimi söylemedim. Zamana bırakmak, meyvenin olgunlaşmasını, katı düşüncelerin çürümesini beklemek gerek. Hatta size kişisel olarak belirli bir yumuşama dönemi geçirmeyi, bu arada iki taraf arasında meydana geldiği gözlenen, uyuşmanın sağlayacağı tüm avantajlardan lehimize yararlanabilmek için gözümüzü dört açmaya yeğlediğimi itiraf etmeliyim. Bir kez daha durakladı, sonra devam edecek gibi oldu ama şunu söylemekle yetindi. Sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterdim. İçişleri Bakanı elini kaldırdı. Sayın Başbakan, anladığıma göre bizim seçmenlerimizin sizin sıradan itirazcılar olarak nitelediğiniz bu nitelemi duyduğumda hayretler içinde kaldığımı itiraf ediyorum. Kişileri ikna etme olasılığına bel bağlıyorsunuz. Ama ben sizin tersini yani bozgunculuk yandaşlarının yasalara saygılı yurttaşları zararlı kuramları ile baştan çıkarma olasılığını da hesaba katmış olduğunuzu hiç sanmıyorum. Haklısınız, konuşmamda bu olasılığa gönderme yaptığımı anımsamıyorum doğrusu. diye karşılık verdi başbakan. Ne var ki sözünü ettiğiniz olasılığın gerçekleştiğini varsaysak bile bu temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. En kötü durumda beyaz oy atmış olanların oranı %80'den %100'e çıkmış olur ki ortaya çıkan bu sayısal fark çoğunluk deyiminin elbette salt çoğunluk olarak değişmesi dışında sorunun niteliğinde hiçbir değişiklik yaratmaz. Öyleyse ne yapmak gerekiyor diye sordu Savunma Bakanı. Biz de bunun için toplandık zaten. Çözümlemek, düşünmek ve karar vermek için. Cumhurbaşkanım bundan böyle heyecanla destekleyeceğim önerisi de buna dahil sanırım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisi, kapsamı ve getireceği farklı sorunlar nedeniyle derinlemesine bir inceleme gerektiriyor. Dolayısıyla o konu bu amaçla kurulması gereken özel bir komisyona havale edilecektir. Ayrıca kenti çevirecek bir duvarın kısa vadede içinde bulunduğumuz sorunların hiçbirini çözmeyeceği açıktır. Bu bir yana başımıza kaçınılmaz olarak başka sorunlar da açacaktır. Sayın Devlet Başkanı benim bu konudaki düşüncemi biliyor, onun kişisel ve anayasal desteğini arkama almış olmam, olayların aldığı şekil karşısında bu kurulda konuşmayacağım anlamına gelmez. Tekrar ediyorum, kurulacak komisyon kısa süre içinde çalışma başlayamaz. Hemen kurulacağını varsaysak bile bu hafta içinde görüşmeleri başlayamaz. Cumhurbaşkanının hoşnutsuzluğu yüzünden okunuyordu. Ben devlet başkanıyım, papa değil. Kendi lehime hiçbir kayırma istemiyorum. İstediğim tek şey yaptığım önerinin ivedilikle tartışılması. Söylediğim gibi sayın başkanım, diye sürdürdü başbakan, düşündüğünüzden çok daha kısa bir süre içinde bu komisyonun çalışmalarından haberdar olacaksınız. Size söz veriyorum. Bu arada el yordamıyla körlemesine yol alacağız diye yakındı devlet başkanı. Öylesine büyük bir sessizlik oldu ki en keskin bıçağın ucunu bile körletirdi. Evet, körlemesine diye yineledi başkan. Salondaki genel huzursuzluğun farkına varmaksızın. Salonun gerisinden Kültür Bakanı'nın dingin sesinin yükseldiği işitildi. 4 yıl önceki gibi, savunma bakanı, kabul edemeyeceği ağır bir hakarete uğramış gibi, alı al moru mor yerinden kalktı ve parmağını tehdit dolu bir ifadeyle uzatarak, "Bayım," dedi, "hep birlikte kabul etmiş olduğumuz ulusal sessizlik anlaşmasını iğrenç biçimde bozmuş bulunuyorsunuz. Bildiğim kadarıyla ortada herhangi bir anlaşma yok. Hele ulusal bir anlaşmadan hiç asla söz edilemez. Bundan 4 yıl önce de ben yeterince erişkin bir insandım. O sırada halkın, hepimizin haftalarca gözümüzü kapadığımız bir olay hakkında hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğini kabul eden, parşömen üzerine yazılmış bir anlaşmayı imzalamaya davet edildiğini hiç anımsamıyorum. Haklısınız, sözcüğün ifade ettiği anlamda bir anlaşma söz konusu değil, diye söze karıştı başbakan. Ama hepimiz beyaz kağıt üzerine siyah imza atmasak da akıl sağlığımızı koruyabilmek için yaşadığımız korkunç deneyimi berbat bir karabasan, gerçek değil, bir düş olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünmüştük. Dışarıya karşı belki öyle ama Sayın Başbakan, kendi yuvanızda da bu konuyu hiç açmadığınızı iddia edemezsiniz herhalde. Açmış olayım ya da olmayayım, bunun hiçbir önemi yok. İnsanların yuvalarında dört duvarın dışına çıkamayan birçok şey oluyor. Ama size şunu söylememe izin verin, 4 yıl önce aramızda meydana gelen ve bugün hala açıklanamayan trajediyi ima etmek benim bir kültür bakanından hiç beklemediğim bir kötü niyet belirtisidir. Kötü niyetin incelenmesi Sayın Başbakan, kültür tarihinin en hacimli ve en çekici konularından birini oluşturur. Ben o tür kötü niyetten söz etmiyorum. Bizim densizlik olarak adlandırmayı adet edinmiş olduğumuz şeyi kastediyorum. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Bakan, siz ölümü var eden şeyin onun adı olduğunu, bir şeye ad vermeyecek olursak onun gerçekte var olmayacağını düşünüyorsunuz. Adını bilmediğim sayısız şey var benim. Hayvan adları, bitki adları, her biçimde, her boyda, her türlü işe yarayan aygıt ve düzenek adları. Ama siz onların hepsinin birer adı olduğunu biliyorsunuz ve bu size güven veriyor. Konudan sapıyoruz. Evet Sayın Başbakan, konudan sapıyoruz. Ben yalnızca 4 yıl önce hepimizin kör olduğunu söyledim. Oysa şimdi belki de doğduğumuzdan beri kör olduğumuzu ileri sürüyorum. Neredeyse herkes öfkelenmişti. Her yandan yükselen itirazlar birbirine karıştı. Herkes konuşmak istiyordu. Tiz sesi yüzünden genelde çok az konuşan Ulaştırma Bakanı bile ses tellerini şimdi var kuvvetiyle titreştiriyordu. Söz istiyorum, söz istiyorum. Başbakan, Cumhurbaşkanı'na ne yapması gerektiğini sorar gibi baktı ama bu katıksız bir tiyatroydu. Cumhurbaşkanı'nın ne anlama geldiği pek anlaşılamayan utangaç el hareketi hükümet başkanı tarafından daha başlamadan engellendi. 20. ayrımın sonu sayfa 190.